Ayrım 2.
Gideni olmayacak. Annen kimselerle görüşmeye. Öyle der. Der ya, karısı yemek için verdiği parayı yetiştiremeyince yine karısına çıkışır. Burası ham mı diye. Madame Mado da Sabiha Hanım'ın konuğu. Sabiha Hanım'ın Ermeni terzisi Mado. Bir terzim var. Ermeni ama pırlanta. Bir dikiş diker pırıl pırıl der Sabiha Hanım. Sabiha Hanım Madame Mado'nun baş müşterisidir. Diktiklerini hep Avrupa'dan gelmiş sanırlar. Sabiha Hanım'ın dostları, ahbapları. Madame Mado kocası bir ay önce beyin kanamasından ölünce üzüntüden dikişi kesti. Eski sadakacılardan Sabiha Hanım da Madame Mado'yu derdini unutsun diye bir haftalığına büyük adaya çağırdı. Mado kızı Silva ile salonda yer yatağında yatıyor. Kocasının bıraktığı parayı ne yapacağını Sabiha Hanım'a sormuş, o da kat almasını öğütlemişti. Mado bir türlü beğenemiyor, kıyamıyordu paracıklarına. Büyük adaya geldiğinden beri daha önce kararsızlık yüzünden kaçırdığı bir katın yasını tutuyordu şimdi. Madame Mado sözlerini uzun bir süredir kimsenin dinlemediğini anlayınca oturduğu koltuktan kalktı, rıhtıma bakan parmaklıklardan aşağı sarkarak bağırdı. ''Silva, Silva kızım, çıkasın denizden, İstanbul'a ineceğiz kat bakmaya.'' Silva anasıyla kat bakmaktan, bu apartman benim, o apartman senin dolaşmaktan bezgin denizden çıkmıyordu. Sabiha Hanım çayından bir yudum aldı. ''Bak Mado'cum, aklın varsa beni dinle, alacağın katın kusurlu olacağını önceden yerleştir şu kalın kafana.'' Elindeki paraya göresini seç. Bu paraya kusursuzunu bulamazsın. 10 lirayla 1000 liralık mal alınmaz. Bu kafayla ömrü billah kat sahibi olamazsın. Dengi dengine. Kızın Nişantaşı'nda istiyormuş. Ne bakıyorsun bacak kadar kızın sözüne? Nişantaşı'nda herkesin hizmetçisi, aşçısı var, arabası var. Senin var mı? Ne işin var senin Nişantaşı'nda? Önce paranın miktarını bil. Sonracığıma en önemlisi kendini bil. Sonra çık kat almaya. Parana, kendine en münasibi neredeyse oradan al. Yoksa bak şuraya yazıyorum, mal sahibi falan olamazsın. Bak Hulusi Bey'e, varlık vergisi zamanında gözünü açıp İtalyan tacirinden burayı 2500'e almayaydı da benim paşa babamın köşkü gibisini arasaydı ne olacaktı? Bak çoluk çocuk nasıl yararlanıyorlar. Hulusi Bey öksürdü. Sabiha Hanım'ın bu yalıyla paşa babasının köşkünü ikide bir kıyaslamasına çok bozuluyordu. Sabiha Hanım anladığı sözü değiştirdi. Sen dinle beni, al o gördüğün katı. Paşa babam hep derdi dengi dengine. Ne güzel konuşursun Sabiha Hanımcığım, ne doğru konuşursun. Bize yakışık düşer mi Nişantaşı? Hadi sen yeter mi paramız oraya? Çok doğru söylersin, dengi dengine ya. Şu kas kafasına girmiyor Silvan'ın. Küçük olsun, Nişantaşı'nda olsun diye tutturmuş ki bir. 4 merdivenciyi yüzünden kaçırdım güzelim apartmanı. Bir yandan da böyle söyler bu kız. Ay hiç bana göre değilmiş bu işler ki Sabiha Hanımcığım. Yo öyle deme Mado, ayağını yere sıkı basacaksın. Güçlü olmayana ekmek yok bu hayatta. Savaşmayana ekmek yok. Paşa kızı Sabiha yengenin ömründe ömrümce hiç yaşam savaşı bilmemiş Sabiha yengesinin nasıl olup da Mado'ya savaş dersi verdiğini, yıllarca ekmeği için gece gündüz dikiş dikmiş Mado'nun güçlü olma dersini nasıl olup da Sabiha Hanım'dan dinlediğini düşündü Ela. Kayısı ağacını silkeledi, üstüne kayısı düşüp leke yapacak diye çok kızardı buna Sabiha yenge. Çok güzel söylersin, hay ağzını öpeyim Sabiha Hanım, güçlü olmalı, uğraşmalı. Olsaydı kafasım senin gibi kaçırmaz idim güzelim katı. Sabiha Hanım koltuktan kalktı, Mado'nun bitmeyen dırdırından onun kas kafasına akıl vermekten sıkılmıştı. Yalı komşuları Madame Marikalar'a gitti. Madame Marikalar Sabiha Hanım'a bol bol yol gösterme, akıl verme, ben demiştim dedirtme fırsatı veren bir hayat sürüyorlardı. Madame Marika'nın kızı zengin bir Amerikalı Rum'la evlenip Amerika'ya yerleşmişti. Şimdi kızıyla damadı Madame Marika'ya eski Rum ailelerinden birinin kızına kaç kumar masasında hatırlı yeri olan Madame Marika'ya yoksul bir akraba imişçesine davranıyorlardı. Ama demişti Sabiha Hanım dengi dengine diye. Madame Marika'nın erkek kardeşi sekreteriyle metres hayatı yaşarken buna bozulan karısı adanın daha az skandallı zamanında Çamlık'ta bir erkekle basılmıştı. İki serseri bunları Çamlık'ta görünce bize de demeye getirmişler. Kadın çığlığı basınca da baskın çıkıp iki zavallıyı süre süre karakola götürmüşlerdi. Madame Marika'nın erkek kardeşi de karısı Rita'yı boşayıp almıştı sekreterini. Madame Marika Sabiha Hanım'ı dinleseydi erkek kardeşi o Rita orospusuyla hiç evlenmemeliydi aslında. Bir kez Rita babasız büyümüş. Baba ocağı görmemiş kızdan hanım çıkmaz der Sabiha Hanım. Rita'nın oğlu Mano, üvey anası Nefeli'den Rita'nın intikamını her gün alıyordu ama. Sabiha Hanım'a göre zavallı Nefeli yazları Yunanistan'a sırf Mano'nun şerrinden kurtulmak için gidiyordu. Nefeli ise Mano'nun karısı Iris'in saunaya gitmesine engel oluyordu ya. Ama Mano büyük oğlandı. Kocası işin başına Nefeli'nin henüz 11 yaşındaki Katos'unu değil Mano'yu koydu. Öyle gerek dedi Sabiha Hanım. İş büyük oğula düşer. Nefeli, üst kata yazlığa gelen Madame Fofo'yla Manon'un ilişkisini bütün madene yayarak aldı öcünü. Rıhtımdan kavga eden Manon'la Kato'nun sesleri geliyordu. Madame Marika Sabiha Hanım'ın merakını giderdi. Kato küçükken çok şişman olduğu için çükü iyi gelişmemişti. Şimdi Mano onunla kızlar seni ne yapsın diye alay ediyormuş. Sabiha Hanım Nefeli'ye Kato'nun çükünü çektirtmesi ve hormon tedavisi yaptırması için bildik bir doktoru salık verdi. İris Sabiha Hanım'a hınçlanarak, Kato'nun çükü için para var, benim saunam için yok dedi. Sabiha Hanım doğruya doğru eğri eğri konuşmayı severdi. Nefeli'ye, doğrusu bu kızı saunaya göndermemekle iyi etmiyorsun. Kocası Fofo'yu metres tutmaya kalkarsa dükkandan daha çok para gider diye akıl verdi. Sabiha Hanım öğle yemeğinde döndü yalıya. Gelinli inat Madame Marika'lara gitmeden önce yeşil fasulyeleri dolabına saklamıştı. Yemek pişirme sırası kendisinde olan gelin ne pişireceğini şaşırdı. O saatte adanın öbür ucuna kim çarşıya gidecek? Patlıcan kızarttı. Yoğurt için sarımsak bulamadı. 3 gün sonra Sabiha Hanım mutfakta sakladığı fasulyeleri buluverecek, sebze çürüten geline de bütün yalı şaşacaktı. Yemekten sonra Sabiha gelinin pişirdiği patlıcanın beğenilmeyişine sevinerek Dame de Sion arkadaşı Safiye'nin bir hafta önce getirdiği çikolataları gizlediği yerden çıkarıp herkese tuttu. Çikolatalar bayatlamıştı ya, kimse bir şey diyemedi de sonunda Sabiha Hanım. Şu bizim Safiye adam olmaz, bir çikolata alacak onun da bayatını alır, okulda da böyleydi diye çekiştirdi. Akşamüstü komşu Madame Marika çaya geldi. Kitap okumaya çabalayan Ela'ya sordu. Bu akşamüstü iskeleye inecek misin? Hayır. Gidilmez, vallahi gidilmez. Tekmil Musevi dolu, hem de en kötüsünden tezgahtar takımı. Biz Aleko'yla tepeye, Aya Yorgi'ye çıkacağız. Sabiha Hanım kulağını bükmüş olacak ki Hulusi Bey Ela'nın Aleko'yla tepeye çıkmasını yasakladı. Yengesi ünlü kahkahalarından birini savurarak söze karıştı. Kendini bilen bir kız Rum oğlanlarıyla çama çıkmaz. Kısmet bir altın toptur. Bir tepersen bir daha gelmez. Ayol bütün ada koca bekleyen kızlarla doluyken sen cebi delik Rum oğlanıyla çama çıkarsan parlak parlak kısmetler bütün o koca bekleyen kızları almasalar da seni hiç almazlar. Ayol ananda hiç akıl yok senin. Koca dediğin çamda bulunmaz. İyi yetişmiş erkek kardeşi olan iyi aile kızlarıyla dostluk kuracaksın. Toprağı bol olsun. Annem her yaz yazlığa çıkmadan kulağımı bükerdi. Adaya eşeğe binmeye değil koca bulmaya git diye. Ela tepeye yalnız çıktı. John Paşa'nın yalısına gidiyorum dedi eve. Aleko önceden tepeye tırmanmış bekliyordu onu. Kiliseye girip Aya Yorgi'nin at üstünde şeytanı mızrakladığı ikonalara baktılar. Ela bir mum yaktı. Sabiha yengenin bir an önce İstanbul'a işlerini bırakamayan kocasının yanına dönmesi için adak adadı. Aleko ile manastırın bahçesindeki mezarların üstüne oturup öpüştüler. Kayalara çıktılar, batan güneşi seyrettiler. Aleko yumuşak sesiyle şarkı söyledi. Manastırın bahçesinde beyaz sakallı bir keşiş kuşlara yem verdi. Bunlar buraya yalın ayak çıkarlar, ayakları acımaz hiç dedi Aleko. Aleko'nun aptal dindarlığına kızdı Ela. Acımaz olur mu? Kendilerini inandırıyorlar sizi inandırmak için. Sizi inandırıp bedava yaşamak için. Bir keşişin paramıza ihtiyacı yoktur dedi Aleko. Hiçbir şey gerekmez bir keşişe. Bir tanrısı yeter ona. Ansızın sarıldı Ela'ya. Ben seni o keşişin tanrısını sevmesi gibi seviyorum. Sana da benden başka bir şey gerekmez ha? Gerekmez. Gerekmeli diye düşündü Ela. Bir kadınla erkeğin yaşayabilmeleri için birçok şeylerin gerektiğini Sabiha yengesinden öğrenmişti. Ela yalıya döndüğünde anasının ağlamalarını, çığlıklarını duydu. Fofo, Kato, Mano, Nefeli hepsi eve dolmuşlardı. Anasının çevresine. Baban öldü, yukarı çık, helalleş. Bu cümleyi kurmak yine Sabiha yengeye düşmüştü. Ela merdivenleri çıktı, kapının önünde bir süre durdu. Kapıyı açıp içeri baktı. Babası ayağında sabah giydiği pantolon, gömleğinin yakası açık uyuyor. Onu uykudan uyandıranlara çok kızardı babası. Ela kapıyı kapattı, merdivenleri inerken her yaz takım taklavatıyla yalıya yerleşen Sabiha Hanım'ın hep çok çalışmaktan, hep derdim Hulusi'ciye parayı ne yapacaksın canına bakmalı insan dediğini duydu. 2 gün sonra ölü evinin kasvetinden gelen gideninden çoğalan ev işlerinden sıkılan Sabiha yenge kocasının işlerini bahane ederek gelini ve torunuyla İstanbul'a döndü. Ela adağının tuttuğunu anladı. Aleko ile öpüşürken mi ölmüştü babası? Aleko ile tepeye çıkmasını yasakladığı için mi Aya Yorgi intikam almıştı babasından? Somut olarak bilinen şuydu. Ela'nın çevresinde Sabiha yengenin her gün biraz daha daralttığı örümcek ağı bir ölümle parçalanıvermişti. Bu ölümün ardından Ela, Madame Mado, Madame Marika, Kato, Iris, Mano hepsi kendi başlarının çaresine bakmaya bırakıldılar. Sincap baharda belirmiş sürgünleri kemirerek ormanda, meyve bahçelerinde, cevizliklerde yaşadı. uzun saçaklı kuyruğu tanıttı onu düşmanlarına. Ormanın sık dalgaları arasında güneş alan ışıklı sıcak yerlerde arka ayakları üzerine oturdu, ön ayaklarıyla ceviz, fıstık, palamut, kozalak kemirdi. Güçlü tırnaklarıyla tutundu, tırmandı. Sarı kırmızılı postuyla, beyaz karnıyla güzelliğini yitirmeden yaşadı. Sadece rengi değişti mevsimlere göre. Ağaçların çatal dalları arasında, oyuklarda yaptı yuvasını. Yılda 2-3 kez, 7 kez yavru doğurarak çoğaldı. Yavruları en üst ağaçlara bile tırmanmayı öğrendiler ondan. O olmasa kendiliklerinden öğreneceklerdi. Kışın yuvanın ağzını kapamayı, kuyruklarını yorgan gibi örtünüp uyumayı, kendiliklerinden de öğrenebilecekleri gibi. Sonra her yazla bütün güneşli havalarda yuvadan dışarı çıkmayı, ormanda özgür yaşamayı öğrendiler. Tarla başının dar sokaklarında su birikintilerinden atlaya atlaya kaç saattir dolaşıyordu Mehmet. Çocukken çözdüğü bilmeceler labirent, bir dikdörtgen, dışında bir çocuk, elinde çanta, dikdörtgenin herhangi bir yerinde bir okul resmi. Çocuk labirentten geçip okula varacak. Bu bilmeceyi severdi Mehmet, şimdi ise labirenti bilerek karmaşıklaştırıyor, resminin ortasındaki geneleme varamıyor bir türlü. Su birikintilerinin üstünden atlamaya geldi buraya, bir su birikintisinden ötekine. Bütün işportacılar onunla eğleniyor, nereye gidemediğini biliyor. Bütün su birikintileri de. Çengelli iğne, lastik, ayna, jilet, prezervatif satanlar, fındık fıstıkçılar. Üstünde babasının Stavro'nun dükkanında diktirdiği lacivert beyaz çizgili kruvaze yakalı cumartesi giysileri. Kendisini seyretti su birikintisinde. Giysisi büyük geliyor. Babası küçüklüğünden beri hep büyük diktirmiştir elbiselerini. Mehmet hep küçük kalmıştır elbiselerinin içinde. Hep bir şeyden küçük, bir lacivert elbiseden bile. Dayısının Almanya'dan getirdiği piyasaya yeni çıkmış beyaz naylon gömlekle, arkadaşından ödünç aldığı ipek kravatla büyümek, tam gelmek bir şeye. Elinde bir kalem, karşısında ortasındaki genel ev resmiyle labirent, kalemi hep yanlış sokaklarda gezdiriyor, çıkmaz sokaklarda. Su birikintilerine batırıyor ucunu, ucu yazmaz oluyor kalemin. Silgiyle işportacıları, iğne, lastik, jilet, prezervatif satanları biliyor. Nereye gidemediğini mutlaka bilenleri, mutlakaları siliyor. Bir büfenin orada durdu, bir paket yeni harman aldı, tiryaki falan değildi. Bir şey almalıydı, cebinden çıkarabileceği, sonra yine cebine sokabileceği, elinde tutabileceği, gözleriyle bakabileceği, dudaklarıyla tutabileceği. Durdu, ayaklarına baktı. Labirentin son sokağında ayakları önünde belirdi. Dumlupınar Okulu'nun toprak bahçesi, toprağın üstüne çizdiği genel ev planı. Geldim diye düşündü, bu iş bitti, şimdi dönebilirim. Dönemedi, öğretmenin Rıfat ayağıyla sildi toprağın üstündeki genel evi. Toprak su birikintisiyle karıştı, çamur oldu. Bütün çamurlar, tarlabaşı sokaklarının bütün çamurları Mehmet'in pabuçlarının altında birikti. Tonlarca çamur, Mehmet bunca ağırlaşan ayaklarını kaldıramıyordu, adım atamıyordu. Yanından işportacılar, çengelli iğne, lastik, jilet, prezervatif satanlar, yakalarına balina satanlar geçip gittiler. Kaydırak kayan çocukların rahatlığı, sevinç çığlıklarıyla sokağa kaydılar. Mehmet kayamadı, döndü, işportacılardan çengelli iğne, lastik, yakalara balina aldı. Bütün işportacılar gavur kesen paşanın Nuri'deki suratla baktılar ona. Nuri'nin sesiyle ben genel eve gitmedim ki diye ağlayan Mehmet'e, gideydin lan diye yapıştırdılar lafı. Mehmet'in utangaçlığını, çekingenliğini, hanım evlatlığını, aile çocuklarını 5 kuruşluklara, 10 kuruşluklara bozdular. 10 kuruşlukları liralara tamamlayıp sokağın yolunu tuttular. Elini uzattı duvardan, tabancasını alacaktı, baktı yok. Tabanca Nuri'nin elinde. Hırsız polis oyununda tabancasını çalan Nuri polis oldu. Mehmet hırsız. Nuri tabancayı Mehmet'e doğrulttu. Yakarım piç kurusu dedi. Mehmet tabanları yağladı, sokağa doğru tabancayı Nuri'ye bırakıp bir cigara yaktı. Üstü beyaz file, yanları taba renkli pabucu, lacivert, siyaha yakın lacivert pantolonlu, paçaları geniş ve ütüsüz, ceketini sol omuzuna atmış, gri şapkalı, esnaf kılıklı şişman bir adamın gölgesinde yaktı cigarasını. Adam arkalarına bastığı pabuçlarını sürüye sürüye yürüyor. Arkasına kavuşturduğu elleri arasındaki tesbihi çekiyordu. Adımlarını tesbih çekimine uydurdu Mehmet. Adamın gölgesinde tesbih adımlarıyla ilerledi. Bu adam nereye gittiğini biliyordu. Bu adamlar belirli bir kapıdan çıkarlar ve dosdoğru belirli bir kapıya giderler. Kapının birinde elleri boştur, ötekinde doludur. Bir dolan bir boşalan ellerle, bir dolan bir boşalan vücutla gittikleri belirli bir kapı vardır. O belirli kapıya adamın gölgesinden yürüdü Mehmet. Adam durdu, çevresine bakındı. Mehmet bir an sıyrıldı gölgeden, çırılçıplak kaldı. Bütün pencereler açıldı, bütün orospular çıplaklığını bildiler. Adam gölgesiyle Mehmet'i giydirdi yeniden. Pencereler kapandı. Adam kapıyı açtı, Mehmet için açtı kapıyı koruyucu gölge. Mehmet için içeri girdi. Mehmet içeride ansızın yine gölgesiz kaldı, çırılçıplak. Adam odalardan birinde yok olmuştu. Kapının yanında ve mutlaka çıplaktı, evin bir eşyası gibi. Evin bütün insanların unuttuğu, varlığı üstünde düşünmedikleri bir eşya gibi kapının yanında kalabilecekti. Çıplak olmasaydı, çıplak olduğunu sanıp onca terlemeseydi, kızarmasaydı. Bir el, ardı ardına birçok el sırtından ittiler onu, içeri dolan eller, çekingenliğini 10 kuruşa, 25 kuruşa bozan eller. İşportacılar, dondurmacılar, erikçiler, simitçiler bu kapıdan ardı ardına girdiler. Burada Firer Antoni'nin köpekleri yoktu. Onlar yatılı okulun dışına, uzağına kovalayan köpekler. Mehmet gözlerini döşeme tahtalarının oyuklarından kaldırdı. Tam karşısına düşen bir kadına, ilk gittiği partide dansa kaldırdığı kıza yaptığı gibi selam verdi. Kız çok gülmüştü ona. Kadın gülmedi, görmedi, oralı olmadı hiç. İlk gelişim mi hayatım? İşte sanki anasının hastalandığı zamanki sesi. İşte sanki öğretmeninin ödevini iyi yaptığı zamanlardaki sesi. İşte sanki düşündeki sevgililerinin sesi. İşte sanki terledikten sonra musluk başında su içme sırasını beklerken akan suyun sesi. Bilip unuttuğu en kurtarıcı, en iyi edici sese döndü. Sese sarıldı, sesle örttü çıplaklığını. Ötekilerden oldukça değişik, daha genç, zayıf, yorgun, silik, genel ev dışındakiler gibi bir kadındı bu. Rahatça kucağında emzirdiği bebesiyle otobüste parkta rastlanabilecek bir kadın. Mehmet hayatının son selamını bu kadına verdi. Otur şuraya, biraz beklersin değil mi canım? Mehmet iskemleye yürüdü. Mehmet iskemleye oturdu, yürürken her adım atışının fotoğrafını çekti. Fotoğrafını seyretti, boğazı kurumuş, dili şişmişti. Cebinden paketini çıkardı, bir cigara aldı, ağzına götürdü, yaktı. Birkaç nefes çekti, cigara ağzında söndü. Cigarayı yere attı, cebinden paketi çıkardı, bir cigara daha aldı, yaktı, birkaç nefes içti, cigarayı yere attı. Paketi cebine koydu. Paketi cebinden çıkardı, cigarayı yaktı, kibriti üfledi. Cigara söndü, paketi cebine koydu. Adamın biri yanındakine dürttü. Dolmacıya, hele dolmacıya. Bir başkası bütün içilmemiş cigaraları topladı yerden. Evli evine, köylü köyüne, evi olmayan sıçan deliğine. Herkesin bir bildiği vardır oğlum. Herkesin girip çıktığı bir yer vardır. Herkesin tanış olduğu bir yer vardır. Herkesin usta olduğu bir yer vardır. Herkesin seyirci olduğu bir yer vardır. Herkesin rahat olduğu bir yer vardır, herkesin efendi olduğu bir yer vardır. Köpekler herkesi kovalayabilir, herkesin köpekler tarafından kovalanabileceği, kapı dışarı edilebileceği bir yer vardır. O gün o ev yıkılaydı, bir Mehmet kalırdı altında. Herkes kaçsa, herkes kurtarıcılarını çağırsa, o çağıramazdı, ta yakınına uzanan ele uzanamazdı. Bir dakika geçti, 2 dakika geçti, 3 dakika geçti, merdivenlerden indiler, çıktılar, indiler, çıktılar. Mehmet hayatında ilk kez kendisinden kılıksız, kendinden cahil, kendinden biçimsiz insanları kendinden büyük gördü. İlk kez onlarla aynı sıraya girdi. İlk kez onlara isteyerek sırasını verdi. İlk kez onlara gülücükler saçtı, yaltaklandı düşüncesinde. Hoş görünmek istedi onlara. İlk kez onlara boyun büktü. Kaderini onlara bağladı. Onların merdiven inişlerine ve çıkışlarına. Hadisene canım, baktı kadın merdivenin tepesinden ona el sallıyor. Kalktı, merdivenleri çıktı, bir kapıyı açtı. Bir kapıyı kapadı, sırtını duvara dayadı. Ayaklarını amansızca, haince ağırlaştıran çamurlara baktı yine. O an, o bir an önceki analığını, öğretmenliğini, su sesliğini mutlaka yitirmiş bir ses, ''Hadi soyunsana'' dedi. Soyunmak, bir kız okulunda herkeslerden gizlenen bir perukanın düşmesi, nutuk verirken ya da ilk öpüş anında takma dişlerin düşmesi, kalabalık bir sokakta çıplak yürüdüğünü anlamak ansızın. Arkadan gelen alaycı kalabalıktan kaçamamak ve uyanmak terden sırılsıklam. Bu onca özenerek giyinilen lacivert giysiden, naylon gömlekten, kravattan soyunmak, onlara nankörlük etmek, onların koruyucu kanatlarından soyunmak. Yürüdü, bir somyaya çarptı. Karanlığın belki de hiç bitmeyeceğini umduğu loşluğun bir sonu olduğunu anladı. Kemerini çözdü, ceketini, pantolonunu, kravatını, gömleğini, panilasını çıkardı. Şimdi bütün kurşunlarını üstüme boşaltacaklar. Ben öleceğim viva zafata. Son titreyişim bir şarkı olacak, bir ihtilal şarkısı. Ama ayna karşısında değildi. 11 yaşında da değildi ve zafata olduğuna kimse inanmazdı burada. Kadın her şeyi anlıyor gibi, her şeyi hoş görüyor gibi, keşke öyle olmasaydı, sövseydi, aşağılasaydı onu, kovsaydı. Mehmet bu hikayeyi sonradan kadının bayağılığıyla tamamlasaydı. Birleşmesi söz konusu olmayan farklı düzeylerin kandırıcı hikayesiyle. Ama kadın onu okşadı, çocuk sever gibi sevdi, hain bir anlayışla. Sen iyisi mi yarın gel, sabah ondan önce. Daha çok vaktim olur, şimdi bekleyen müşteriler var. Giyindi, noktasız ve virgülsüz, soluk almadan, yutkunmadan, gözünü kırpmadan. Merdivenleri indi, çocukluğundan beri edindiği bütün giysileri giyinerek kapıya yürüdü. Sokağa çıktı, noktasız ve virgülsüz, soluk almadan, yutkunmadan, iki yutkunma arası bir süre içinde. Sokaktan çıkacakken Rıfat'ın çelmesiyle yere düştü. Burnundan akan kan, su birikintisi içinde kayboldu. İçindeki kanı kimsenin ayırt edemediği bir çamur birikintisinde. Porsuk, bu kemirmeden hiç bıkmayan hayvan, arka ayaklarını, pullu ve yassı kuyruğunu kullanarak yüzerdi. Hem karayı hem suyu tanıyarak akar göllerin kıyısında yaşar, kemirir, yaşar. Çalı çırpı çamurla yapar yuvasını. Birbirine eklenen yeraltı yollarıyla suyun altına varır. Sonra suyun önünü ağaç dallarından yaptığı bentlerle keser. Havuzla çevirir yöresini. Ağaç kabukları, yapraklar, tomurcuklar, kökler hepsini sırayla kemirir. Yavaş, uzun kemirmeler sonucu en güçlü ağaçları devirebilir. Bilir gizlemeyi, göl diplerine yeşil dallar saklayarak kışlık erzağını biriktirmeyi. Sonra gelince mayıs fare iriliğinde 3 yavru doğurur. Kos helvacıların, dondurmacıların, galetacıların, mısırcıların zincirleri, cepleri bozuk paralarla dolu çocukların orada koptu. Çocuklar önce dondurma, sonra mısır, sonra helva yediler. Dondurmacının dondurması bitti. Mısırcının mısırları tükendi. Helvacının helvaları yetişmedi. Çocukların tükenmedi bozuk paraları. Büyükada iskelesinde dönerli sandviç yediler. Akşam açık hava sinemasına gittiler. Akşam yemeğinde yemek yemiyorlar diye anneanneler dövündü. Anneannelerin boğazından geçmedi akşam yemekleri. Sokak kapıları aç torunları için üzülen anneannelerin yüzüne kapandı. Kızlar, oğlanlar bisikletlerle tepelere çıktılar. Kimin bisikletinin vitesi daha iyi, kim daha çabuk çıkacak tepeye, kimin bisikleti ne malı? En iyi vitesli bisikletler nerede yapılıyor? Kimin babası en iyi vitesli bisikleti almış oğluna? Kaç para gümrük vermiş üstüne? Bütün bunları her gün sınayan çocuklar bu çok önemli sorunların yüküyle tartıştılar. En iyi vitesli bisikleti olan babası, en yüksek gümrüğü ödeyen çocuk midyeli sandviççiye en önce vardı. Helal olsun, bisikletinin vitesi kimselerde yok. Yeşil çuhalı masalar kuruldu salonlara. Çıt çıt bezik sesleri. Vido. En büyük buzdolaplarının buzluğundaki buzlar yetmedi viskilere. Albert ile Andon kotaları konuştular bıkmadan ve hep başından alarak. Telefonlar çaldı, öğle uykusundan uyanıldı. Akşam ne giyileceği konuşuldu. Hristos yetimhanesinde akşam çocuklara çıkacak yemek konuşuldu. Çocuklar fıstık çamı altında çıplak ayaklarıyla bağdaş kurup patates soydular. Kimi en uzun kabuğu soyacak, kim hiç koparmadan soyacak patatesin kabuğunu, kimin babası en iyi vitesli bisikleti almış oğluna. Dört selvi ağacının arasındaki büyük demir kapıyı ayağıyla itti Aleko. Arabacı Deli Rıza mezarlık duvarında oturmuş abuk sabuk konuşuyor yine. Sarı çizmeli Mehmet çalıştı, çalışmayı çok seviyormuş. Şapkalı kadın denize girdi. Çantalı adam vapura bindi, çantalı kadın trene bindi. Şapkalı adam otobüse bindi. Vapuru çok seviyorum, çalışmayı çok seviyorum. Mezarlığın ortasındaki mermer iki sütun arasında yükseliyordu Nikolay'ın büstü. Büstün iki yanında daha alçakta iki mezar taşı. Nikolay'ın karısı Elisa ile anası Elati'nin mezar taşları. Nikolay'ın gösterişli mezarının yamacına sığınmışlar. Mezarlığın en görkemli mezarı bu üçlü mezar. Aleko ile Ela Nikolay'ın büstü karşısındaki banka oturdular. Adama bak adama dedi Ela. Hayırsever adamdı Nikolay dedi Aleko. Büstünü de ondan kocaman yaptırmış. Ölü kendi büstünü yaptırmaz ya, hayrını görenler yaptırmışlardır. Al büstünü, hayrını gör demişlerdir bir yandan da. Yok yok, hayır duası okumuşlardır. Ela sinirleniyordu. Bir kez bu adam nasıl bir mezar istediğini ölmeden önce belletmiştir. Benimki ortada kocaman, karınımınkiyle anamınki iki yanda nah böyle göbeğim hizasında diye mezar taşının resmini çizmiş, mezarı için en düşük fiyatla mermer kapatmıştır zamanında. Bu adamlar mezar taşlarını bile garantiye alırlar. Hayırsever kişi diye kendilerini yutturdukları saf insanların hayır dualarına inanmaz onlar. Onların minnetine bırakmazlar mezar taşlarını. Herife bak, karısıyla anasını karpuz gibi koltuğu arasına sıkıştırmış. Bu adamlar sözde hayır işlerler karpuz taşıyarak. Hayır işledikleri kişiler koltukları altına sıkıştırdıkları karpuz gibidir. Onlar için sonra kesip yenecek. Hangi ahmak bir insanın karpuzu sırf karpuza hayır işlemek için taşıdığına inanır? Ama senin kafandakiler kesilmek için taşındığınızı anlamazsınız bir türlü. Aleko'nun üzüm gözleri karardı bir an. Sonra nemlendi, başını yana eğdi, biraz küskün. Nikolai Palepulos önemli adamdı. Nasıl önemli? İşte böyle pahalı bir mezar taşı yaptırmasından belli ki. Aleko sözünün sonunu getirmedi. Uzandı, öpmek istedi. Ela iteledi, canı sıkkın. Nikolai hakkında söylediği cümleleri önceden hiç düşünmediğini, şu ana dek Nikolai'nin ona vız geldiğini düşündü. Kafasını asıl kurcalayan şey, şimdi gebe miyim ben? Bunca öpüşmeler sonucu nasıl gebe kalınır? Gebe miyim ben şimdi? Olabilir mi? Aya Nikolai ile öpüşmelerimiz sonucu gebe kalmış olabilir miyim? Bütün bunları deminden beri sormak istiyor. Bu soruların gülünçlüğünü düşünürken, yine de aydınlanmak isterken birdenbire can sıkıntısıyla Nikolai konusunda düşündüğünü, önce düşünmediği bir biçimde yargıya vardığını, çok uzun düşünülüp varılmış bir yargının kesinliğiyle konuştuğunu anladı Ela. Ansızın Nikolai hakkında verdiği karar gibi ansızın, sadece öpüşmekten gebe kalınmayacağını, bunu bilmemiş olmasının mümkün olmadığını anladı. Bu yeni edindiği bilgilerin getirdiği keskin dille. Senin için yoksul olmayan herkes önemli dedi Aleko'ya. Aleko bilgilerin yeni, ansızın kişiyi sivriltiveren bilgilerin dışında yumuşak gözlerle bakıyordu Ela'ya. Sen yoksulluk nedir bilmezsin ki. Aleko'nun babası kıyı meyhanelerinden birinde akordeon çalıyor. Aile meyhaneden toplanan bahşişlerle zar zor geçiniyordu. Çamların altında oturdular. Ela eline aldığı kozalağı Nikolai'nin bütün mezar taşlarına tepeden bakan, bütün mezar taşlarına hadlerini bildiren büstüne attı. Yapma, günahtır, büyük bir Rum'dur o. Ne büyüğü, senin baban gibi yoksulları büyük Yunanistan palavrasıyla uyutup sömürdüğü için mi? Ela yeni konuşmaya başlayan bir çocuk gibi yeni bildiği sözcükleri durmadan sıraladığını görüyor, bundan sıyıramıyordu kendini. Aleko Ela'nın tersliği karşısında istemeden diklendi. Yunanistan büyük devlet, bir mahalle çocuğu oldu ansızın Ela. O yeni edindiği bilgileri, sivri bilgileri unutuverdi. Aleko'dan duyduğu ilk sevgisiz cümlenin verdiği şaşkınlıkla. Yunanlılar korkaktır. Barbarlardan herkes korkar. Kadınları ve çocukları kim kılıçtan geçirdi? Kim olacak sizler? Ela çamın altından kalktı. Bu kez attığı kozalak Nikolai'nin büstünün tam alnına vurdu. Yetimhaneye çıkan yoldan yürümeye, arkasına bakmadan yürümeye başladı. Aleko ardından yetişti. Savaşta vurulur da kesilir de. Ela birden eski saflığıyla. Ben gebeyim galiba. Aleko anasının üvey olduğunu birdenbire öğrenmiş bir çocuğun kırıklığıyla sordu. Kimden? Kimden olacak? Senden tabii. Ama biz o şeyi yapmadık ki, yani çocuk yapmak için. Biliyorum ama onca öpüştük. Ne bileyim işte, hastalanmadım bu ay. Öpüşmekten çocuk olmaz. Ben de biliyorum ama işte. Hiçbir şeyi doğru dürüst bilmiyordu aslında. En ufak beklenmedik bir olay bütün bildiğini sandığı şeyleri kökünden sarsıyordu. En cahil bir insan gibi her şey mümkün oluyordu onun için. Birden ağlamaya başladı. Aleko onu sardı, kucağında bir çocuk gibi salladı. Bana çocuğun nasıl olduğunu iyice anlat Aleko. Öyle elle tutulur gibi anlat ki bir gün çocuk istersen bunu bile bile yapayım. Tepede Aleko'yu tanıyan Madame Meli onlara çay, peynir, ekmek ikram etti. Vatan güneşe karşı oturdular. Peynir ekmeklerini yemeye başladılar. Ela Aleko'nun ekmek yerken ağzını şapırdattığını fark etti. Aleko'yu yemek yerken ilk kez görüyordu. Gözlerini kapadı. İyi ki Aleko'dan çocuğum olmayacak diye sevinirken yakaladı kendini. Bugün yalnız Nikolai konusunda değil, çocuğun nasıl olduğu konusunda da değil, kendi konusunda yemek yemeyi iyi öğrenmemiş biriyle yatmayacak, yatmak istemeyecek, bir kız olduğu konusunda edindiği bilgilerle yorgun, kayanın üstünde bir saat uzandı kaldı. Evlerde, sokakta, damlarda, arka bahçelerde, çöp tenekelerinin çevresinde dolandı kediler. Yumuşak, uzun ve sık tüylü postlarıyla korundular soğuktan. Beyaz gümüş rengi, sarı tekir, siyah ve alacalı kediler. Yuvarlak başları, kısa ve kalın boyunlarıyla her yöne dönebilen, hareketli geniş kulakları, parlak büyük ve yuvarlak gözleriyle. Bir kedi ışıkta küçülen göz bebekleriyle güneşe baktı. Üst dudağının iki yanındaki uzun, sert kıllarla duydu baharı. Sağlam ayakları yumuşak tabanlarıyla ses çıkarmadan yürüdü. Sevildiği zaman mırıldanmaya, öfkelendiği zaman dimdik tüylerle kamburunu çıkarmaya doğru yürüdü. Ağaca tırmandı, bekledi avını. Avını öldürdükten sonra güçlü dişleriyle parçaladı, gerindi. Atladı ağaçtan, avını parçalarken gözlediği dişi kedinin ensesine batırdı dişlerini. Kimsenin dostu olmadı. Küçük kilisenin eski tahta oymalı kapısı aralandı. Kapı aralığından o eski güzellik yalanının pırıltıları göründü. İkonaların yaldızları, ince uzun mumların kireç duvarlara vuran zengin büyüsü. Çıplak duvarların, kuru iskemlelerin, soluk sedir kumaşlarının insanlarına en ucuz güzellik yalanı kilisenin açık kapısından parıltılarla çağrıda bulundu. Yaldızlar, mumlar, ikonalar, kara çoraplı, başları örtülü akraba kadınlar mum diktiler vazgeçmedikleri düşler için. Akraba çıplak duvarlar, akraba kuru iskemleler, ikonaların yaldızlarıyla zenginleştiler. Kara çoraplı, başörtülü, yaşlı akraba kadınları kiliseden çıktılar. Eski testilerde eski şaraplar, eski yoğurtular, horalar eski. Kilisenin kapısı kapandı. Meyhaneler, kahveler doldu. Marmara kıyılarından adalara vapur vapur insan aktı. Döküntü kıyı meyhanelerinde beyaz peynir, kavun, yeni rakı, paçoda kılıç, şiş, ıstakoz, beyaz şarap. Zeytin dallarından barış çelenkleri hep aynı yolculara, hep aynı beyaz peynir ve teker rakısı. Talikalar, ada turları, sıpalar, beni eşeğe bindir diye ağlayan çocuklar. Rumca gazete satan çığırtkan çocuklar, haklı ve haksız gözyaşları. Büyük kulüp, üyeler ve üye olmayanlar, briç partileri. Hayatta, kumarda ve aşkta kazananlar. Kumarda kaybedip hayatta kazananlar. En güzel gün batımlarını gören zengin manzaralı döküntülü kahvelerde tavla partileri. Tavlada kazanıp aslında hep kaybedenler. Marmara'dan adalara vapur dolusu insan. Her metrekaresi satılmış arsalar. Vapur insanlarına arta kalan ağaç gölgeleri. Üye olmayan giremez levhaları. Bütün yasak levhaları. Mayosu olmayan giremez. Seyirle yetinenler aptal seyirciler. Pazar günlerinin barbar seyircilerinden köşk kepenklerinin ardına kaçanlar. Deniz motorları, kotralar, balıkçı sandalları. Fransızca, Rumca, cicimce, şekerimce, arada bir ağzına tükürdüğümlü Türkçe. Mehmet Nikopalopulos'un Burgaz Adası yokuşlarından birinin tepesindeki evinden ayaklarını Arnavut kaldırımında sürükleyerek dönüyordu. Sıcak, ter, gitar iyice ağır geliyordu. Niko Usta, ne yoruyorsun cancağızınızı bire, çalamayacaksın bu mereti demişti bugün. Niko, işini ciddiye alanlardan, gitar çalmak önemli bir iştir onca. Herkesin bulaşamayacağı bir iş, vardır herkesin de bir bildiği. İnsanın işi bildiği olmalı Niko'ya göre, işi ekmeği olmalı, bildiğini ekmeği gibi bilmeli, ekmeğini bildiğinden çıkarmalı. Gitar çalmak da ekmek gibi ciddi bir şeydir. Mehmet niçin gitar öğrenecek, anlamıyor Niko Usta. Söylenip duruyor, Mehmet gitar konçertosu çalmak istemiyor. Sadece bir iki aşk şarkısı o kadar. Niko'ya göre iyi bir aşk şarkısı çalmak, konçerto çalmaktan kolay değildir. İyi bir aşk şarkısı çalmak konçerto kadar, ekmek kadar ciddidir. Bir aşk şarkısı çalmak için de bu işin ustası olmak gerek. Mehmet olamaz bu işin ustası. Çünkü gitar Mehmet için ekmek değil, oyun. Oynayarak çalınmaz bu meret. Sıcaktan gömleği sırtına yapışmıştı. Vapur iskelesine geldi. Gişeden bilet aldı. Vapura bindi. Küpeşte kenarına oturup ayaklarını demire dayadı. Yeşil beyaz köpüklerden izledi vapurun gidişini. Serin köpüklerde. Düşüncelerini köpüklerde serinletmek istedi. Geçen cumartesiyi düşündü. Demir'in evinde. Sınıf arkadaşları parti var demişti. Güner zorla gitmişti. Bir sonu olmadığını bilerek. Nasıl bir son beklenir demişti Güner. Parti bu oğlum. Kızlar var. Dans ederiz. Nasıl bir son beklenir? Pikabın yanına oturmuştu plakların sonunu beklemek için. Sonra hangisi? Hatırlamadığı uzun ya da kısa saçlısı hatırlayacak ne oldu ki? Bir saat yanak yanağa dans etmişlerdi. Akraba gibi, iki dost gibi, sevgili gibi, karı koca gibi. Yakın, sonu varmış gibi yakın. Bir saat sonra, bir saatlik bir yakınlıktan sonra koridorda öpmek istemişti kızı. Bir tokat yemişti bir saat yakınlıktan sonra. Bir saatlik yalanı, uydurmayı bir tokatla yeniden bilmişti. Sonu buydu, bir tokat. Parti bu, oğlum, kızlar var, nah var, yeşil köpükler var, gemi gittiği sürece. Vapur köprüye yanaştı, indi, dolmuş bekledi. Dolmuştan indi, Beyoğlu'nda yürüdü. Ayakkabıcılar, muhallebiciler, pastaneler, eczaneler, butikler, kuyumcular. Yürüdükçe uzayan bir alışveriş. Bir fotoğrafçı dükkanına girip bir hafta önce çektirdiği resimleri aldı. James Dean ceket ve gitarla bir cam ekranın önünde durdu. Pabuçlara bakar gibi baktı. Cebindeki resmi çıkarıp baktı. Sevmedi resmi. Bir şeyin yapışmadığını, bir tutkalın iyi tutmadığını fark etti. Bir aptallığı. Aptallığı olduğu yerde bırakıp dolmuşa yetişti. O kıza demeliydim ki, şimdi seni burada bırakıp bir saat danstan sonra ne yapmamı bekliyorsun? Öpmeyip eve gitmemi mi? Evde, seni burada öpsem belki yalnız bu kadarı bir şeydir. Bir anıdır, sürdürülebilir bir sondur. Sonunda ben elimde şeyimle kalacaksam sana hiç gerek yok. Bir kadının ayağına bastı. Paraları yere düşürdü. İneceği yeri geç söyledi. Şoför, Mehmet'in verdiği bozuk paraları, araba camının önündeki bozuk paraların yanına fırlattı söverek. Verip verecekleri 5-10 kuruş, eziyetleri 100 liralık. Bir saat dans, yanak yanağa dans için bütün gece eziyet. Yok kızım, babasının bir tanıdığı selam verdi. Adamın yüzüne baka baka yürüdü. Geçtikten sonra tanıdı. Döndü, arkasından baktı adamın. Adamın da arkasına baktığını anlayınca hızla döndü önüne. Şimdi daha ayıp oldu işte. Merdivenleri çıktı, kapıyı anası açtı. Hafta sonu tatilinde niçin sinemaya bile gitmediğini soran anasına karşılık vermeden odasına geçti. Gitarı yere bıraktı, kapıyı dinledi. Telefon çaldı. Anasının telefona cevap verdiğini duyunca yeniden gitarı aldı. Çabuk adımlarla mutfağa geçti, kapıyı kilitledi. Mutfak penceresinden apartman boşluğuna baktı. Aşağı katta oturan Serpil Hanım mutfaktaydı. Serpil Hanım'ın kocası karnarya yetiştirir. Akşamları arkadaşlarını eve toplayıp içki içerdi. Şişman, karısından yaşlı bir adam. Serpil Hanım merdivenlerde her karşılaşışlarında gülüyordu Mehmet'e. Komşu selamı. Balkonda gitar çalarken aşağıdan kadının şarkı söylediğini duydu. O günlerden beri kadına rastladıkça kızarıyordu Mehmet. Kadın mutfak penceresinden Mehmet'i gördü. Yüksek sesle şarkı söylemeye başladı. Bir yandan bulaşık yıkıyor, daha doğrusu yıkıyor gibi yapıyor. Mehmet bildiği iki parçadan birini çalmaya başladı. Birini bitirip ötekini. Hep aynı şarkıları. Kadının dudaklarını yalayıp pencereden ona baktığını göremedi. Şarkısını giderek daha yüksek söylüyordu kadın. Mutfak kapısı vuruldu. Gitarını mutfak dolabının yanına saklamak isterken tavayı devirdi. Öğlenki kızartmadan tavanın içinde kalan zeytinyağı döküldü yere. Yer beziyle yağı iyice bulaştırırken cebinden fotoğraf düştü. Sonunda yeri olduğu gibi bırakıp kapıyı açtı. Anasının yanından konuşmadan geçti. Odasının kapısını kapattı. Anası yeri silerken Mehmet'in James'ten ceketli ve gitarlı fotoğrafını buldu. Fotoğrafı ve gitarı Mehmet'e vermek için kapısını vurdu. Mehmet kapıyı açmadı. Anası elindekileri kapının önüne bıraktı. Mutfağı iyice temizlemeye gitti. Mehmet yatağa yüzü koyun uzandı, kapattı gözlerini. 15 dakika sonra kalktı. Çamaşır değiştirdi, kapıyı açtı. Yerdeki fotoğrafı gördü. Gitarı ve fotoğrafı içeri aldı. Fotoğrafı karton kutunun içindeki ipek böceği tırtıllarının yanına koydu. Bir süre tırtılların yağ içmiş karton üstünde ilerlemeye çabalayışlarını seyretti. Eline bir kitap aldı, 10 sayfa okudu. Birden Serpil Hanım'ın yeniden şarkı söylediğini duydu. Kalktı, odasının pencerelerini kapadı. Brigitte Bardot'un duvara yapıştırdığı resmine bıyık yaptı. Şarkı kesildi, gitarını aldı, yarım saat çalıştı. Penceresini açtı, yine başladı şarkı. Altta kadının yatak odasının penceresi de açıktı. Kadın şarkıyı kesti. Pencereden aşağı bakmaya başladı, başını yukarı kaldırıp Mehmet'i gördü. Mehmet hemen başını içeri çekip pencereyi kapadı. Kitabını eline aldı, yarım saat daha okudu, kalktı, odada yürüdü, Brigitte Bardot'un resminin önünde durdu. Resme eşek kulakları bir de kuyruk yaptı. Değişken renkli kürkleriyle kurtlar indiler bozkıra. Kurt çok, gri renkli boz kürkleri en çok. Yazda renkleri açılmış kürkleri, kırmızı tırak sarı çizgilerle. Onları çoban köpeğine benzetip yanılan köylü çocukları son anda kurdun yan bakan şehla gözlerini görünce vahşeti, yabanlığı tanıyıp kaçtılar. Kurtlar memeli hayvanları, kuşları, insanları, leşleri, her şeyi yiyen kurtlar. Beklemeyi bilen, sabırlı ama amansız bekleyen avlarını. Kışı bekleyen, kışın geyikleri, atları yiyen, parçalayan, uluyan. Aslında insandan korkan. Ormanlarda sürülerle dolaşan, avlarının peşinde günler, haftalar, aylar boyu dolaşan kurtlar. Ece kara kalemle uçlarını uzatarak dayanılmazlaştırdığını sandığı gözlerle baktı. Çevresini süzdü, süzüm süzüm süzüldü gözleri. İskemlesinin arkasına yaslandı, dudaklarını yaladı. Ne zamandır tükürüklenmiş dudakların daha çekici öpülesi olduğunu sanıyordu. Lisede okulda almadan önce bütün kızların tuvalete koşup dudaklarını yaladıklarını gördüğünden beri tartmadan gözlemini, sınamadan inanıyordu buna. Yaladı dudaklarını, saçlarını arkaya attı. Üniversite kantinindeki öğrenciler birbirlerinden sigara otlandılar. Üniversite kantin demekti, sigara içmek demekti kantinde. Bol zaman, hiçbir biçimde ölmeyen zaman demekti. Bu zamanı, bu 9 canlı, 1000 canlı zamanı art arda bıkmadan ve usanmadan öldürmek demekti. Kız beklemek, kız tavlamak, sadece 3. sınıf orospularla çok seyrek yatmak demekti. Çok konuşmak, konuşmak, fal bakmak, enayilik ve rüküşlük etmeyi hergelelik sanmaktı. Ece'nin gelişmiş butlarıyla gıcırdadı iskemle. İskemlenin gıcırtısı Ece'nin söylediği türküye katıldı. Ece oğlanların ısrarlarıyla şarkı söylerdi kantinde. Bununla tanınırdı. Oğlanlar yattık dercesine hafif alaylı yukarıdan şarkı söylettik derlerdi Ece'nin ardından. Ece aslında yalnız kendi için, oğlanlar beğeniyor sansa da sadece kendi için. İmrenip alamadığı, yetişemediği birçok şeye duyduğu özlemi gidermek için. Eksik kalan birçok şeyi ne olduğunu bilemediği, kavrayamadığı, anlayamadığı ama yine de eksikliğini duyduğu birçok şeyi unutmak için, kanmak için, kandırmak için kendini şarkı söylerdi. İskemle Ece'nin gelişmiş butlarının altında inledi. Ece'nin şarkısına karıştı gıcırtısı iskemlenin. Fırat kenarında yüzen kayıklar, anam kayıklar. Karbonat tatlı çaylar soğudu. çayla ıslanmış kesme şekerler eridi. Yapış yapış erimeyen, çayla suyla eriyip dağılmayan, sıkıntı yapış yapış. Kantinin kuytu köşelerinden birinde kahve falına bakan coğrafya öğrencisi bir kız dudağını bükerek söylendi. Yine şişecek başımız. Kıdemli kantincilerden Mahmut, askeri öğrenciydi Mahmut. Fakülte kantin dışında görülmezdi pek. Cigarasını Ece'nin eteğinin altından görünen çıplak baldırlarına bakarak üfledi. Semra, Ece'nin şarkısı yüzünden yarım kalan kahve falının hıncıyla hep Mahmut yüz veriyor şu Ece'ye. Sesim güzel sanıyor o budalada. Şuna bak kız, şu oturuşa bak. Şimdi sana bir yol görünüyor. Uzun boylu esmer bir adamla gidiyorsun. İçin sıkılıyor, yüreğin sıkıntılı. Yolculuktan sonra bir ferahlık gelecek. Sana para var kızım. Aa bak, bu adam burada da var. Ya nişan ya evlenme. Artık orasını bilemem. Öyle kalabalık bir yerde o adamla birliktesin. Belki de senin nişanın ha? Mahmut hem şarkıyı dinliyor, hem Ece'nin baldırına bakıyor, hem de kendi deyimiyle felsefe yapıyordu. Gündelik konulardaki görüşlerini açıklarken hep benim felsefeme göre diye başlardı cümleye. Benim felsefeme göre üniversiteye adımını atmış kızla evlenilmez. Benim felsefeme göre milliyetçi öğrenciler daha temiz giyinirler. Benim felsefeme göre Türkiye ancak askeri disiplinle kalkınır falan. Şu anda da Mahmut'un felsefesine göre Ece anasını gönderip istenecek ağırlıkta bir kız değildi. Atın hafifi, kızın ağırı. Ama Zeynel'in anahtarını bir eline geçirse ilk yapacağı şey Ece'yi eve atmaktı. Ece gelir miydi? Anahtar olmadıkça o her şeyin belli olduğu, neyin ne olup olmadığının belli olduğu ana kadar böyleydi bu. Ece ayarlanır, atılırdı eve. Tam eve atılacak kızdı Ece, felsefesine göre Mahmut'un. 4 yıl boyunca fakülte kantininde derinleştirdiği hayat görüşlerini sık sık ortaya dökmeyi severdi Mahmut. Evde anasının ahbapları, komşular bu 4 yorucu yıl boyunca edinilmiş kantin felsefesini büyük bir saygıyla dinler, Mahmut'un anasını böyle bir gün gerine sırtını dayayabileceği dağ gibi bir oğlu olduğu için kıskanırlardı. Dağ gibi oğul 2 yıldır sınıf geçememişti. Askeri bursunun kesileceğini de bugün öğrenmişti. Bu durum anası için, anasının komşuları için fazla bir şey değiştirmeyebilirdi. Onlara göre Mahmut 4 koca yıl üniversitede okumuş, her şeyi bilen, ağzı her konularda laf yapan biri olarak kalacaktı. Ama Ece artık kantine pek gelemeyecekti Mahmut. Ece'yi bir an önce atmalıydı eve. Oysa Ece bugün hep Semih'in istediği şarkıları söylüyor. Mahmut bu işe burs konusundan çok bozuluyor. Semih yine lacivert beyaz çizgili kruvaze takım elbisesini giymiş, cebinde beyaz mendil, pabuçlarını yeni boyatmış. Beyaz çoraplarını boyamasın diye boyacıya 1000 tembih geçerek. Siyah saçlarını parlatmış bir yantinle. Ece gibi yurtta kalan kızların bütün bam tellerini bilir Semih. Kendine sorarsanız. Yurt kızlarını ona sormak gerekir. Nasıl tavlanacaklarını ve sonra nasıl atılacaklarını baştan. Bunların doktorudur Semih. Gerçekten de kızlar yurt yemekhanesinin sıralarına Semih'in adını az kazımamışlardır. Profesyonel cemiyetçidir Semih. Birçok kodaman politikacıyı yakından tanır. Onun için Mahmut arayı bozmak istemiyor Semih'le. Belki Semih'in tanıdıkları Mahmut'un bursu konusunda bir şey yapabilirler. Semih kızların paso, kayıt, harç işlerine gönüllü olarak bakar. Fakülte çaylarını o düzenler. Mahmut'un felsefesine göre tam yükselecek adamdır Semih. Allah belasını versin Semih'in, ama bir ara bir punduna getirip şu burs konusunu açsam. Mahmut sigarasını yere atıp ezdi. Böyle yaptığı zaman çok erkek oluyordu. En dayanılmazından. Bugün Ece'yi ayarlayamayacak. Hiç ayarlayamayacak. Burs ayarlamazsa. Kalktı Semih'e yanaştı. Bir sigara içer misin? Otlakçıydı Semih. Semih, eğer şu Ece sana bitmiyorsa bana da Mahmut demesinler. Benim felsefeme göre Ece seninle yatmaya çoktan razı. Kızı eve atmak istersen ben sana anahtar uydururum. Bir sigara daha içer misin? Semih abi, senin şu kodamanlardan biri... Ece yükseltti sesini. Şarkısı felsefe dersinin yapıldığı amfinin açık penceresinden içeri doldu. Fırat kenarında kayıklar balam, anam ağlar, bacım beni sayıklar balam. Böyle felsefe öğrenimine sinkaf dedi Ela, yanında oturan Bülent'e. Bize felsefe diye yutturduklarının özü bu şarkınınki kadar bayat. Sıranın üstünden Hegel'in tarih felsefesini aldı, kitabı Almanca başlığı dışarı gelecek şekilde koltuğunun altına sıkıştırdı. Ela bir kitabı başlığı okunacak gibi gezdirmenin gülünç olduğunu bilecek kadar akıllıydı aslında. Elindeki kitabı da okumuş sayılmazdı. Kolay değildi o kitabı okumak. Hele anlamak. Bu kitabı ancak evde büyük bir sabır ve ısrarla dikkatle okursa anlayabileceğini biliyor ama yapmıyordu bunu. Koltuğunun altında gezdiriyordu öyle. Öyle anlamadan ve okumaya fırsat bulamadan. Anlamsız ve yararsız. Üniversitede doğru dürüst bir şey öğrenemediğini biliyor. Bu eksiği tamamlamak için söylenmekten öte pek de fazla şey yapmıyordu. Eksiklerin ne olduğunu tam bilmiyordu aslında. Eksiklerin uzağındaydı. Tam ve bütünlere varmasına zaman vardı. Eksikliği boşluğu yalnız başına durduğu yerde hiçbir olaya bulaşmadan tamamlayamayacağını biliyor. Koltuğu altında Hegel, Husserl, Marx, Heidegger gezdirerek dolması gereken boşluğun her an aklından çıkmamasını sağlıyordu. Bir bakıma, daha doğrusu sağladığını sanıyor, eksiğini bilenlerin üstünlük duygusuyla bakıyordu çevresine. Bu kitapları okumayanlara, okumayı düşünmeyenlere, onların umutsuz boşluklarına bakarak sevindiriyordu kendini, umutlandırıyordu biraz da.